Ayrım 47, sayfa 324. Baki Hoca, dünkü olayda rektörün tavrı bana 12 Mart'ta silahlı kuvvet komutanlarının verdiği muhtıra karşısındaki siyasilerin tavrını hatırlattı. Aslında silahlı kuvvetler haklıydı. Millet ayrıştırılmaya, kışkırtılmaya başlanmıştı. Hem de siyasi liderler tarafından. Ama hepsi ayrı ayrı bu muhtıranın kendilerini işaret etmediğini iddia etmişlerdi. Hatta eniştem liderlerin beyanatlarından sonra şaşkın şaşkın bana bakmaya başlamıştı. Onların bu vurdum duymaz hallerine veya öyle görünmek için sarf ettikleri çabaya şaşırmıştım. Ben de gülerek enişte bu muhtıra seninle bana çekilmiş, kendimize çeki düzen vermeliyiz dedim de bayağı gülmüştük deyince yeşim de şu kahkahalar atarak yalandan gülmeye başladı. Baki Hoca devam etti. Fakülte hakkında yazılanların çoğu haklı tenkitlerdi ve şüphesiz bölüm başkanı ve rektörü ilgilendiren konulardı. Baki ne kadar esprilisin. Senin bu haline bayılıyorum. En ciddi konularda bile yerinde ve ölçülü espri yapmakta üstüne yok dedi yeşim. Hülya fena halde bozulmuş ve üzülmüştü. Yeşim Hanım'ın hocasına Baki diye hitap etmesi çoktan hoca asistan ilişkisinin aşıldığını işaretti. Esprilerine bayılmaz da çok fazla sohbet ettiklerini gösteriyordu ki zaten tahmin ediyordu. Ama buna bizzat şahit olmak insanı yaralıyordu. Bir an hareket halindeki arabanın kapısını açıp kendini dışarı atmak istedi. Sonra ellerini yumruk yapıp sakin ol Hülya, sakin ol Hülya diye birkaç kere tekrarladı ve derin derin nefes alıp vermeye başladı. Az da olsa sakinleşmişti. Jüri de kocasının seyahate çıktığı haberini alınca önce biraz düşündü. Acaba nasıl bir seyahat bu ve bana neden haber vermedi? Nereye gitti? Roma'ya mı? Acaba o İngiliz hala Roma'da mıydı? Gibi soruların cevabını bulmaya çalıştı. Fakat fazla da üzerinde durmadım. Aman, ben de birkaç gün rahat rahat hareket ederim diye içinden geçirdi. Ve dediği gibi 14 gündür her gün ya doktorun ya da Cüneyt Bey'in kollarındaydı. Ona bundan bir müddet evvel çok acı veren, kendini kirlenmiş, aşağılanmış, bataklıkta çırpınıyor gibi hissettiren bu ilişkiler bu zarif kadını artık umursamaz bir hale getirmişti. Ve yaşadığı bu durumun hastalığının doğal tedavisi gibi kabullenmeye başlamıştı. Sadece kocası, ailesi ve yakın çevresine yakalanmaktan korkuyordu. Atelye moda evinde kendisine ayrılan küçük bir odada masasının başında atölye şefiyle çizimlerinin hangi kumaştan yapılıp yapılmaması hakkında konuşuyorlardı. Bugün Merdan Bey Avrupa tarafına geçmişti. Biraz sonra moda evine uğrayacak ve kendisini alıp Üsküdar'a geçeceklerdi. Fazla zamanı yoktu. Bu konuyu konuşup aydınlatması gerekiyordu. Kapıda birkaç kişinin sekreterliğini yapan Rengin Hanım kapıyı tıkırdattı ve açtı. Adelya Hanım, eşiniz ve bir arkadaşı geldi. Adelya, arkadaşı kim diye düşünürken Mesut Ağa ile Merdan Bey odaya girdiler. Merdan, Rita hazır mısın diye sordu. Adelya önce Mesut Ağa'ya döndü. Mesut Bey hoş geldiniz, şöyle buyurun. Sonra kocasına dönerek, Merdan, çok az işim var, fazla sürmez, hemen kalkarız. Birer çay veya kahve alır mıydınız? Tamam tamam, sen işine bak hayatım, biz hallederiz diye Merdan yanıt verdi. Mesut Ağa kahvesini içerken bir taraftan da 2 saatten beri yazıhanesine gelen mektubu belki 10. defadır okuyor fakat bir sonuca varamıyordu. Mektup Kenan Bey'dendi. Kendisine Avrupa'ya gittiğini söylemişti ama mektup Sarıyer'den postaya atılmıştı. Mesut Ağam diye başlayan mektupta kendisine çok ihtiyacı olduğunu, 10 Haziran Perşembe günü saat 18'de moda evine kadar zahmet buyurup gelmesini, kendisinin de o saatlerde orada olacağını bildirmişti. Kahve fincanlarını almaya gelen Rengin Hanım'a Kenan Bey burada mı diye sordu. Hayır beyefendi, Jülide Hanım onun Avrupa'da olduğunu söylemişti. Peki Jülide Hanım burada mı? Evet, zannediyorum kendileri Cüneyt Bey ile bazı konuları konuşuyordu. İşi ne zaman derken çok yakından bir yerlerden arka arkaya 4 el tabanca sesi gelmişti. Odadakiler telaşla ayağa kalkıp koridora çıktılar. Bütün moda evi sesin geldiği tarafa Cüneyt Bey'in odasına doğru koşmaya başlamıştı. Odanın önünde durakladılar. Nedense içeriye girmeyi uygun bulmamışlardı. İlk giren Merdan Bey ile Mesut Ağa'ydı. Kumaşlarla örtülü bir paravanın arkasından Jüride Hanım'ın vücudunun üst kısmı görünüyordu. Kalbinin üstünden kanlar fışkırıyordu ve çıplaktı. Kenan Bey ayakta silahı başına dayamış, perişan halde öylece anlamsız bir yüzle karısına bakıyordu. Mesut Ağa odaya girmek isteyenlere döndü. Hemen odadan çıkın. Biriniz polis çağırsın, bir diğeriniz de ambulans. Eğer gazeteciler gelirse lütfen onu evine sokmayın. Çabuk, çok çabuk dedi. Tüm çalışanların göz bebekleri büyümüş, ağızları açık bir şekilde aman Allah'ım diye sesler çıkararak bir iki adım ancak gidebildikleri odadan çıkmaya başladılar. Merdan Bey, Jüride Hanım'ın yanına yaklaşırken onun yalvaran kısık sesini duymaya çalıştı. Güçlükle konuşuyordu. Kenan yapma. Kenan o silahı bana ver. Sen ölmeyi hak etmiyorsun. Merdan Bey birdenbire hamle yaptı. Kenan'ın kolunu yakaladı. Bütün gücüyle sıktı. Boş bulunan Kenan'ın elinden 7.65'lik tabanca Jüride Hanım'ın tam yanına doğru düştü. Kenan'ı bırakamıyordu. O arada Jüride kana bulanmış kolunu zorlukla uzatıp tabancayı aldı. Çok zor hareket ediyordu. Merdan Bey, Mesut Ağa lütfen dışarıdan bir kişi çağır da Kenan Bey'in bir başka hamle yapmasını önlesin. Tam o sırada içeriye danışmada çalışan güvenlik görevlisi Kemal Bey girdi. Jüride fena haldeydi. Bir şeyler söylemeye çalışıyordu, çok zorlanıyordu. Bütün gücünü toplayarak, öyle şaşkın bakmayın, ben aylardır intiharı planlıyordum ve yaptım. Çünkü bir batağın içindeydim. Çıkamadım. Tavana doğru bakan gözleri sabit bir noktada kaldı ve başı hafifçe sağ tarafa kaydı. Merdan Bey, Jüride'nin boyun damarlarını ve nabzını kontrol etmek için paravan tarafına geçince tüyler ürpertici başka bir manzarayla karşılaştı. Ellerini yüzüne kapadı. Yerde uzun boylu bir erkek boylu boyunca çırılçıplak yatıyordu. Hareketsizdi. Onun da bazı uzuvları kan içinde kalmıştı. Merdan Bey bağırdı. Şunların üzerine bir şeyler örtün. Koruma yetişmişti. Orada asılı olan bir iki kumaşı çekti. Adam ile Jüride'nin üzerine örttü. Merdan Bey yaklaştı. Önce Jüride'nin, sonra da yerdeki adamın nabız ve boyun damarlarını aradı. Ayağa kalktığında ağlamaklıydı. Fısıldar gibi ikisini de kaybettik dedi. Doktor Merdan odadan yavaş yavaş çıktı. Ayaklarını zor sürüklüyor gibiydi. Hala bütün personel oradaydı. Adelye sekreterin sandalyesine oturmuş, başını masaya dayamış, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve bir şeyler mırıldanıyordu. Merdan yanına yaklaştı. Ne dediğini duymak için ona doğru eğildi. Adelye hıçkırıklarının arasında aynı cümleyi tekrarlıyordu. Sen böyle olacak bir kadın mıydın? Nasıl bu duruma düştün? Seni kim nasıl bu hale getirdi? Merdan elini uzatıp karısının saçlarını okşamaya başladı. Adelye birdenbire fırladı. Kıpkırmızı gözlerinin bebekleri büyümüştü. Çok korkmuştu. Adelye, sakin olmaya çalış. Seni güvenli biriyle hemen eve göndermeliyim. Tanıdıkları bir taksiye bindirelim de hemen git. Şimdi buradaki herkesi karakola alırlar. Giden gitmez Mesut Han'ın eşine de haber ver dedi. Saat gece yarısını geçiyordu. Mudevi'nin olay sırasında orada bulunan tüm personeli sorguya çekilmişti. Şimdi Doktor Merdan Bey içerideydi. Biraz sonra o da çıktı. Komiserin kapısındaki polis Mesut Ağa'yı odaya aldı. Komiser uzun boylu, orta yaşın üzerinde bir beydi. Buyurun oturun. Mesut Ağa masanın karşısındaki koltuklardan birine oturdu. Adınız soyadınız? Mesut Karlıdağ. Ne iş yaparsınız Mesut Bey? Avukatım. Komiser avukatları pek sevmiyordu gibiydi. Tuhaf tuhaf Mesut Ağa'nın yüzüne bakmaya başladı. Peki siz bugün böyle bir olay yaşanacağını biliyor muydunuz da olay mahallinde bulundunuz? Şüphesiz hayır komiser bey. Demin dinlediğiniz Doktor Merdan Bey, intihar eden Jüride Hanım ve biz aynı apartmanda komşuyuz ve iyi bir arkadaşlığımız var. İyi de bu sizin böyle bir anda ne orada olduğunuzu izah etmiyor. Benim Şişli Adliyesi'nde bir duruşmam vardı. Merdan Bey'in eşi Jüride Hanım'ın moda evinde çalışıyor. Merdan Bey orada buluşup beraber karşıya geçebileceğimizi söylemişti. Moda evine geldiğimizde Merdan Bey'in eşinin işi henüz bitmemişti. Onu beklerken de bu beklenmedik olay yaşandı. Ha, yani siz meslek olarak avukatsınız. Yoksa Kenan Zergenoğlu'nun avukatı değilsiniz öyle mi? Aynı zamanda Kenan Zergenoğlu'nun da avukatıyım. Ama şu anda olayı bizzat gören bir şahit olarak buradayım. Anlatın bakalım. Mesut Ağa olayı yaşadığı şekilde anlattı. Sadece bir şey atlamıştı. Odaya ilk girdiğinde tabancanın Kenan Zergenoğlu'nun elinde olduğunu söylememişti. Merdan Bey ile anlaşmış, o bölümü atlamışlardı. Komiser sabırsızca, avukat bey, dinlediğim ifadelerde çok büyük çelişkiler var. Şu işin doğrusunu anlatın da beni çok yormayın. Komiserim, Kim ne söyledi bilmiyorum. Olayı baştan sona izleyen ben, Merdan Bey ve koruma görevi yapan Kemal Bey'di. Öteki personelin neyi ne kadar gördüğünü, ne anlattığını bilmiyorum. Mesut Ağa dışarı çıktığında Merdan Bey ve koruma görevlisi Kemal Bey'i kendini beklerken buldu. Siz hala beni mi bekliyorsunuz? Keşke gitseydiniz dedi Merdan Bey. Boş ver şimdi bunları Mesut Ağa. Biz bu insanların nesi var nesi yok bilmiyoruz. Kemal Bey Jülide Hanım'ın annesinin buralara yakın bir yerde yaşadığını söylüyor. Haber vermek gerekmez mi? Mesut Ağa biraz düşündü. Kaç yaşlarında bu hanım? Yaşlı ve kalp hastası. Yalnız yaşıyor. Bir oğlu varmış Amerika'da, pek de aileyle ilgili değilmiş. Annesine yarın sabah haber veririz. Duymak zorunda ama en azından bu gece kadının dünyasını karartmayalım. Belki rahat bir şekilde uyur dedi. Dostlar apartmanda olay hemen yayılmıştı. Zehra'nın kapısını çalan komşuların hemen hepsi "Aa, vah vah, nasıl da hoş bir çifti" veya "fazla tanımıyordum ama çok üzüldüm. Henüz çok da genç sayılırlardı" gibi sözler sarf ettikleri halde sadece Fatma "Eh, su testisi su yolunda kırılır. Adama acıdım. Efendi bir adamdı. Kim bilir o süslü kadın onu nasıl zıvanadan çıkardı da adam katil oldu" dedi. Zehra Fatma'nın yüzüne ters ters baktı. Bir insan kolay kolay değişmiyor. Korkudan biraz hizaya girmişti ama yine yavaş yavaş eski Fatma oluyor dedi. Kenan Bey'in bahsettiği ikinci mektup da gelmişti. Zehra kocasına mektubu vermeden evvel operatif bir şeyler hazırladı. Sonra bir kahve yaptı. Nasılsa bu gece ikisi de uyuyamazdı. O halde kahve içmelerinde bir sakınca yoktu. Zehra kahve fincanlarını aldıktan sonra mektubu Mesut'a uzattı. Hayatım, vermek istemiyordum ama sanırım Kenan Bey'in hakkında ne kadar çok şey bilirsen o kadar iyi müdafaa edersin. Bu akşam üstü geldim. Galiba bütün bunlar planlanmıştı. Mesut'um, şüphesiz neyin niçin yaşadıklarını bilmiyoruz. Yine de sana önceden vekalet vermesindeki en büyük etken sana olan güvenidir. Hem kişilik açısından hem mesleki olarak ben öyle düşünüyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız dedim. Mesut Ağa elindeki mektuba odaklanmıştı. Üstün körü bir cevap verdim. Evet, öyle olmalı. Zehra kocasının zihnen çok meşgul, yorgun ve aynı zamanda da üzgün olduğunu görmekteydi. Onun dikkatini dağıtmamak için o zamanlar pek revaçlı olan ses mecmuasını aldı. Yemek masasının yanında oturdu. Mesut Ağa mektubu okumaya başlamıştı. Kıymetli komşum Mesut Ağa, sizi bu işlerin içine sokmayı hiç istemezdim. Ancak bir komşum ve insani duyguları kuvvetli biri olarak zaten bu yaşananların dışında kalamayacaktınız. Eğer yaşamış dahi olsaydım size beni kurtarın demeyecektim. Tahmin ettiğin manzarayla karşılaşmazsan zaten bu mektup size ulaşmayacaktır. Kurtulmak değil, ölmek istiyorum. Ben yalnız bir adamım. Sizden başka yanımda olacak bir yakınım yok. Ailem ile aram pek iyi olmadı. Özellikle annemle. Biz aslen Trabzonluyuz. Babam ve teyzemin kocasının 3-4 tane büyük balıkçı teknesi, 30 dönüm kadar arazimiz ve fındık tarlalarımız vardı. Zannederim babam denizi çok seviyordu ki balıkçılık ile uğraşmayı tercih etmişti. Dedem ve amcam araziyle uğraşırdı. Annemin 3 kız kardeşi vardı ve en küçük teyzemin kızı Muhsine ile beni beşik kertmesi yapmışlardı. 16-17 yaşlarımda bir gün teknede yalnızdım. Ağın içindeki balıkları çıkarırken Muhsine geldi. Ben bu evliliğe karşıydım. Muhsine ile de pek ilgilenmiyordum. Bana sefer tasıyla yemek getirmişti. Yemeği özenle hazırladığı için ben de yedim. Sonra da teşekkür ettim. Tam işimin başına dönecektim ki teknenin kapalı yerinden "Mesut, Mesut" diye Muhsine'nin sesi yükseldi. "Biraz gelir misin?" diye sesleniyordu. Aşağıya indim. Muhsine yerde yarı çıplak bir vaziyette yatıyordu. "Deli misin sen? Bu ne hal? Kalk ve hemen giyin" diye adeta bağırdım. Muhsine pişkin bir kızdı. "Evet, senden uzak olmak beni delirtiyor. Gel bakalım, gel de beni dudaklarımdan bir kere öp. Bir daha bırakabilir misin? Yaklaşmaya korkuyorsun değil mi? Yoksa sen yani erkek mi değilsin?" Dimdik göğüsleri iyice dikleşmişti. Dudakları yarı aralıktı ve ben en deli çağımdaydım. Elime kadın eli değmemişti. Bir anda üstümdükleri fırlattım ve Muhsine ile sevişmeye başladım. Kendime geldiğimde iş işten geçmişti. Ayağa kalktım. Şaşkın şaşkın bakarken "Şimdi ne olacak?" dedim. Muhsine gayet rahattı. Yine aynı pişkinlikle sırıtarak "Hemen evleneceğiz hayatım. Ne olacak?" "Hayır, hayır. Asla olamaz. Bal gibi de olur." Parmağını ağzına götürüp ıslattı ve teknenin kenarına sürdü. Aha buraya çizdim. 2 ay içinde evleneceğiz. Eğer gecikirse karnım belli olur dedi. O anda sevmediğim Muhsine'den büsbütün iğrenmiş, hatta nefret etmiştim. Defol buradan ve gözüme gözükme dedim. Tüm sülaleye karşı savaş verdim ve Muhsine ile evlenmedim. Ama annemi, teyzelerimi ve hatta annem kadar olmasa da babamı ve amcalarımı da küstürmüştüm. Uzun zaman sonra babam sadece ekonomik açıdan destek olmaya başlamıştı. Hiçbir zaman bir baba bir evlat gibi olamadık. Benimle iki kelimeyi üç ettiğini duymadım. Annem ise hiç konuşmadı. Evime girmediler. Sadece Jülide'nin moda evinin açılışında babamla 5 dakika uğradılar, hepsi o kadar. 4. ayda Muhsine'nin karnı belli olmaya başlamıştı. Artık akrabalık filan unutulmuştu. Silahlar konuşulacaktı. İstanbul'da çalışan amcaoğlunun yardımıyla İtalya'ya kaçtım ve orada tahsilime devam ettim. Bir müddet amcamın oğlu bana yardıma devam etti. Sonrasında destek babamdan gelmeye başlamıştı. Zira babamın ekonomik durumu iyiye gidiyordu. Onlar da benim arkamdan Trabzon'u terk etmişlerdi. Babamın arkadaşı olan güçlü müteahhitler Rizeli Yakup ve Aslan Ekşi kardeşler destek olmuş, onu inşaat işine sokmuşlardı. İşte o arada Jülide'yi tanıdım. Bir anda kör kütük aşık olmuştum. Ailemle tartışmalarımız yeniden başlamıştı. Senin karın da kızın da İzmir'de seni bekliyor. Ne evlenmesi diye söylenip durdular. Dinlemedim. Nikah günümü bile söylemedim ve evlendim. Çok mutluyduk. Jülide güzel, zarif, kültürlü bir kızdı. Çok da karakter sahibiydi. Benim bu maceramı evlendikten çok sonra İstanbul'a dönünce öğrendim. Kızım Nihal ile ilgilenmem için beni ikna etti. Gerçi babam her türlü yardımı yapıyor, onların rahat yaşamasını sağlıyordu. Ancak baba sevgisinden uzakta büyüyen bir çocuktu. İlk görüştüğümde iyice hırçınlaştı. Sonra olayları kabullenmeye başladı. Senede bir iki kere görebiliyordum. Çünkü anası hala sinirlerimi bozmaktaydı. Zehra aslında mecmuadan bir satır bile okumamıştı. Gözü kocasındaydı. Mesut Ağa'nın sesi çıkmıyordu ama mimikleriyle tuhaf şeyler okuduğu belli oluyordu. Mesut Ağa elindeki mektubu dizlerinin üzerine koydu ve ''Vay be, dünyada ne hayatlar, neler var?'' Zehra bir şey sormadı. Kocası o mektubu bitirmeden konuşmayacaktı. Bu belli oluyordu. Mesut Ağa gözlerini kapadı, koltuğun arkasına yaslandı. Bir müddet öylece durdu. Sonra doğruldu ve mektubu tekrar eline aldı. Düşünüyorum da ona da, yani Muhsine'ye de o kadar kızmakta haklı mıyım acaba? Hala bu sorunun cevabını evet diyebiliyorum. O devirde Trabzon'da yaşayan bir genç kızın bu denli pervasız ve düzenbaz olmasını kabullenemiyordum. Beni resmen tuzağa düşürmüştü. Ama buna sebebiyet veren bu saçma sapan beşik kertmesi gibi anlamsız adet ve geleneklerimiz değil miydi? Kız kendini bildiğinden beri beni koynuna gireceği, çocuklarının babası olacak adam olarak kabullenmişti. Neyse, bunlar meğer hiçbir şey değilmiş. 3-4 senedir bizi mahveden başka bir felaketle karşılaştık. Karım hastaydı. Halk arasında isterik diye adlandırılan, tıpta adı nymphomani olarak bilinen aşırı cinsel istek dürtüsü. Ben isteklerini karşılayamaz hale gelmiştim. Uzun uğraşlardan sonra doktora gitmeye ikna ettim ya da artık kendisi de çaresiz kalmıştı. Doktor kurşunları kafasına sıktığım o adamdı. Mesut Ağa mektubu okumaya devam ediyordu. Fakat artık dayanamadı ve aman Allah'ım, ne büyük bir felaket diye bağırdı. Zehra kalkıp yanına gitti. İstersen bırak artık Mesut'um. Mesut Ağa elini olmaz gibisinden kaldırdı ve mektubu okumaya devam etti. Bu adam hiçbir açıdan dürüst ve etik davranışlar içinde değildi. Bir doktor hastasının bu zayıf tarafından istifade etmemeliydi. Hastayla böyle bir ilişkiye girmesi zaten kanunlarca yasaktı. Bu ne zamandan beri devam ediyordu tam olarak bilemiyordum. Ama benim içime kurt düşmüştü. İşte o günlerde neler yaşadığımı, her şeye nasıl isyan ettiğimi, kaç kere kendimi ve Jülide'yi öldürmeyi düşündüğümü anlatamam. Veya anlatsam da anlamanız mümkün değildi. Cehennem azabım bunun yanında hiç kalır. Jülide de intiharı düşünüyordu. Buna teşebbüs halindeyken birkaç kez yakaladım. Bana artık hiç dokunmuyordu. Bir keresinde ağzından kaçırmıştı. Çok kirliyim diye. Sonra tevil etmeye çalıştı. Bu cehennem azabı aylarca sürdü ve sana telefon ettiğim gece bir mektup aldım. Mektup da bu zarfın içinde. O gece karar verdim. Bu ailenin reisi bendim. Onu da, beni de hiçbir günahımız yokken bu acıyı çekmekten, çevremize rezil olmaktan kurtarmalıydım. Sonucu biliyorsunuz. Sizden ricam, mümkünse bu cinayetin esas sebebinin ne olduğunu gizli tutmaya çalışın. Hiç kimsenin Jülide'yi bir şeymiş gibi düşünmesine dayanamam. Henüz bizim kültür kapasitemiz böyle bir hastalığın olabileceğine ne kadar inanır ve ne kadar anlayış gösterir bilemiyorum. Jülide'nin annesine ölünceye kadar en iyi şekilde bakılmasına yardımcı olun. Annemin haberi yoktur ama babamın şirketinde hisselerim var. Kızımı ve annesini İzmir'den, dayısını yanından alıp bizim dairemize yerleştirin. Nihal güzel sanatlara yetenekliymiş. Onu moda evinde çalışması için ikna edin. Lütfen Adelya Hanım'ın moda evine ortak olmasını sağlayın. Bunu değerinin çok altına bir meblağ karşılığında yapabilirsiniz. Moda evinin mülkiyetini babam 20 gün evvel kadar bana vermişti. Henüz Jülide'ye bile söylememiştim. Eğer bir şanssızlık olur da ölmezsem beni hapisten kurtarmak için çabalamayın. Zira benim için yaşamanın bir anlamı yok. Kimsenin yüzüne eskisi gibi bakamayacağını, ne olursa olsun karımın ve benim çıkmayacak kadar damgalar yediğimizi biliyorum. Size manevi borcumu hiçbir zaman ödeyemem ama maddi olarak hakkınızı muhakkak alın. İntihar da etsem, idam cezası da yesem, bütün organlarımı organ nakli vakfına bağışlıyorum. Bu ve işinize yarayacak bazı evraklar atölyedeki kasadadır. Kasanın anahtarı ise evde erzak dolabındadır. Beni affedin. Allah sizi ve tüm vicdanlı insanları böyle duruma düşmekten kurtarsın. Beni affet Mesut Ağa. İnsan bunları ancak abinden isteyebilir. Ben sizi öyle gördüm. Hoşça kalın.